Ayrım 13.
Sayfa 138. Günümüzde İngilizce konuşulan ülkelerdeki Nietzsche yorumcuları yıllardır Übermensch sözcüğünü en iyi nasıl tercüme edecekleri sorunuyla boğuşuyorlar. Herhangi bir Nietzsche okuyucusu şöyle bir soru sormak isteyebilir. Übermensch terimiyle ne anlatılmak isteniyor? Söz gelimi Nietzsche efsanesinin üstün insanı Superman, insanüstü güçlere sahip bir varlık tipi mi? Yoksa modern dönemin nihilizmini ve modern insanlığın yaşamdan bezmişliğini alt etmiş, gelecekteki insanlığın sembolü mü? Nietzsche Ecce Homo'da Übermensch nosyonunun hiçbir şekilde Darwinci bir çizgide veya aşkın bir idealin temsili olarak kavranmaması gerektiğini belirttiğinde bize bu konuda bir ipucu vermektedir. Neden böyle iyi kitaplar yazıyorum bir? Übermensch fanilerin kavrayış alanının ötesindeki sonsuz bir gelecek kapsamında koyutlanmış bir ideal değildir. Bu anlamda üstün veya üstte, über de değildir. Ben geleceğin insanlığını haklı çıkaran ve geçmişteki insanlığı kurtaran kişiyi severim. Çünkü şimdiki insanlıkla batmak ister o der Zerdüşt. Z. Öndeyiş 4. Tanrı'nın öldüğünü ilan eden bu çılgının söyledikleriyle allak bullak olmuş, pazar yerindeki son insanlara daha yüksek ve daha soylu bir şey için mücadele eden kişi daima üstün insan gibi görünecektir. Walter Kaufmann'ın 1950 tarihli klasik çalışmasında işaret ettiği gibi bu, Nietzsche'nin über sözcüğünün yan anlamlarıyla across, over, beyond, öte taraf, üstünde, ötesinde oynandığını gösteriyor. Dipnot. Bakınız Walter Kaufmann, Nietzsche, philosopher, psychologist and antichrist. Nietzsche, felsefeci, psikolojik ve deccal. New Jersey Princeton University Press, 1974, sayfa 308. Nietzsche, benliğin içinde değişikliğe duyulan arzunun hem batmakta olan geçmişi hem de var edilmeye uğraşılan yeniyi barındıran bir süreci kapsadığını göstermeye çalışır. Bu kendini dönüştürme anı nasıl oluşturulabilir ve kişi hınçtan bağımsız bir şekilde gelecek uğruna şimdiyi nasıl feda edebilir? Nietzsche, Übermensch nosyonuyla Zerdüşt'ün tamamen hayal ürünü bir şey öğretmesini tasarlamamıştır. Örneğin böyle buyurdu Zerdüşt'ün Öte Dünyalılar Üstüne başlıklı söylevinde Zerdüşt, insanlara yeni bir yolu değil, bugüne kadar körü körüne yürüdükleri yolu arzulamayı ve bu yola iyi demeyi öğretmek üzere tasarlanmış olan yeni bir istem öğrettiğini söyler. Nasıl kendimiz olacağımızı öğrenme sorunudur bu. Yapıtın ikinci ana bölümünün başlarında yer alan Mutlu Adalar'da başlıklı söylevde Zerdüşt, yaratıcı istemimizin ötesine geçmememiz gerektiğini söyler. Bir tanrı yaratabilir misiniz? Öyleyse hiçbir tanrının sözünü etmeyin ama üst insanı kesinlikle yaratabilirsiniz. Zerdüşt şu ahlak üstü buyruğu buyurur. Yeryüzüne ait olanaklar alanında yaratmalıyız ve yaratırken de yeryüzüne bağlı kalmalıyız. Üst insan öğretisi bir düzeyde Nietzsche'nin Hristiyan ahlakının dünya görüşünün otoritesini ve üstünlüğünü yitirmesinin ardından insan denen hayvanın bundan sonraki disiplin ve gelişimi sorununa ilişkin takıntısını yansıtır. Bu Nietzsche'nin ideali geliştirdiği özel tarihsel bağlamdır. Tanrı'nın öldüğü ve insanlığın en yüksek değerlerinin değer yitirdiği bağlam. Nietzsche tüm putlara idealler için kullandığı sözcük acımasızca saldırmasına rağmen idealin mantığı içinde tuzağa düşer. Çünkü üst insan kendisine yani Nietzsche'ye gelecek için umutlar aşılar ve şimdiyi hor görme duygusunu alt etmesini sağlar. Bu düzeyde üst insan Nietzsche'nin mevcut insanlıktan ve şimdiden duyduğu yoğun hoşnutsuzluğa rağmen tesellisini, gelecekten umutlu olduğunu temsil eder. C. Ebedi Dönüş Düşüncesi. Öndeyişin ardından kitap dört ana bölümde veya perdede gelişir. Birinci ana bölümde Zerdüşt insanlara yaratıcının yöntemini göstermeye çalışır. İstemenin tümü yaratmadır. İyi ve kötü değerlerinin koyutlanmasının ardında değerlerin yaratıcısı ve yok edicisi vardır. İstem güç isteminden başka bir şey değildir. İlk bölüm insanın hayvan ve üst insan arasındaki yolculuğunu yarıladığı ve yeni bir başlangıca uzanan köprü olduğundan bu anı en büyük umudu olarak kutsadığı ana, güneşin tam tepede olduğu büyük öğle vaktine, Untergang anına duyulan özlemin dile getirilmesiyle sona erer. Batmakta olan insan daha üstün ve daha soylu bir şeyin üzerine, ötesine geçmekte olduğundan kendisini kutsayacaktır. Gururla ve korkusuzca şöyle seslenebilir artık. Tüm tanrılar öldü, üst insanın yaşamasını istiyoruz. Wollen. Z. Armağan eden Erdem üstüne 3. Kitabın ikinci ana bölümü güç isteme olarak yaşam öğretisinin anlamı üzerinde yoğunlaşır ve kendini alt etme ve kurtuluş Erlösung üzerine iki önemli söylev içerir. Kitabın ikinci ana bölümünün veya perdesinin sonlarında yer alan kurtuluş üstüne başlıklı söylevde Zerdüşt, ebedi dönüş öğretisine dair ipuçları verir. Zerdüşt'ün bu söylevde insan isteminin yaratıcı ve yasa koyucu bir istemi ifade eden bir güç istemi olduğunu öğretecek bir öğreti aradığına tanık oluruz. İstemin büyük sorunu geleceğin üzerine karanlık bir gölge düşüren geçmişin yükü ve ağırlığı altında ezilmesinden kaynaklanır. İnsan istemi olmakta olanın karşısında güçsüz hisseder kendini. Çünkü kişinin geçmiş olanı değiştiremeyeceğini fark eder. Kendini geçmişin kurbanı olarak görür ve bir öfke nöbetine tutularak yaşamdan intikam alır. İstem geçmişe doğru istemeyeceğinden ve zamanın değişim yasasına, oluşa ve süreyen harekete karşı gelemeyeceğinden acılara gömülür. İntikam tininin şimdiye dek hep insanlığın başlıca ilgisi olduğunu söyler Zerdüşt. Acının, ızdırabın olduğu yerde cezanın da olması beklenir daima. Zerdüşt, istemi geçmiş saplantısından özgürleştirecek bir öğreti arayışındadır. İnsan için oluşun masumiyetini geri verecek bir öğretiye, yani yaşamın önünde sonunda anlamsız olduğunu ve her tür haklı çıkarmanın ötesinde bulunduğunu, ya da daha doğrusu insan yaşamının sonsuz yaratma ve yok etme, değişme ve gelişme, zevk ve acı, zevk ve ıstırap devinimi içinde kendini haklı çıkarılmasını içerdiğini kabul edebilen bir varoluş görüşüne ihtiyaç duyar Zerdüşt. Dipnot. Bakınız Nietzsche, Twilight of the Idols, Putların Alacakaranlığı, 4 Büyük Hata 8. Bölüm. Öğretimiz tek başına ne olabilir? Hiç kimse bir insana niteliklerini kazandıramaz. Ne tanrı, ne toplum, ne ebeveyn, ne atalar. Hiç kimse sonuçta var olmaktan, kendisi olmaktan ya da kendisini bulduğu koşullarda veya ortamlarda yaşamaktan sorumlu tutulamaz. Doğasının yazgısı olmuş olan ve olacak olan her şeyin yazgısından sökülüp atılamaz. Kişi zorunludur, kişi yazgının bir parçasıdır. Kişi bütüne aittir, kişi bütünün içindedir. Varlığımızı yargılayabilecek, ölçebilecek, kıyaslayabilecek, kınayabilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü bu bütünü yargılamak, ölçmek, kıyaslamak, kınamak olurdu. Ama bütünden ayrı hiçbir şey var olamaz. Bu tek başına büyük kurtuluştur. Bu yüzden yalnızca bu oluşun iade edilen masumiyetidir. Yaşamın anlamı yaşadığımız ve yaşayacağımız haliyle yaşamın kendisi dışında hiçbir yerde bulunamaz. Ama böylesi bir iç görünüm bize sekte vurmasındansa ondan esinlenmemiz gerekir. Varoluşumuzun tüm anlamının ebedi dönüşünü kayıtsız şartsız onaylayabileceğimiz ölçüde bu iç görüden esinlenmemiz gerekir. Çünkü bu anların her birinin bizim kim olduğumuz açısından gerekli olduğunu fark ederiz. Zerdüşt'ün kurtuluş üstüne söylevi temel ebedi dönüş öğretisinin müjdelenmesiyle sona erer. İstem kendi kurtarıcısı ve kendine sevinç getiren olmuş mudur? İntikam tinini ve diş bilemeleri unutmuş mudur? Peki zamanla uzlaşmayı ve uzlaşmadan daha yüksek şeyleri ona kim öğretmiştir? Güç istemi olan istem, tüm uzlaşmalardan daha üstün bir şeyi istemelidir. Peki ama bu nasıl olacak? Ya geçmişe doğru da istemeyi kim öğretmiştir ona? Z. Kurtuluş üstüne. Ebedi dönüş, üçüncü ana bölümün ve kabul edilebilir şekilde Nietzsche'nin tüm felsefesinin merkezindeki öğretidir. Nietzsche, putların alacakaranlığında felsefeci Dionysos'un son müridi ve ebedi dönüşün öğreticisi olduğunu belirtir. T.I. Antiklere ne borçluyum? 5. Dipnot. John Steinbeck'in Nietzsche's Thought of Eternal Return, Nietzsche'nin Ebedi Dönüş Düşüncesi, Baltimore John Hopkins University Press 1972 adlı çalışması, son derece aydınlatıcı bir ebedi dönüş yorumu sunuyor. Steinbeck'in dikkat çektiği gibi sayfa 29-30, Nietzsche ne kadar dönüş, Wiederkunft ve yeniden ortaya çıkma, Wiederkehr terimlerini değişimli olarak kullansa da, iki terimin anlamı birbirinden oldukça farklıdır. Dönüş bir geri gelmeyi ve bir hareketin tamamlanmasını içerir. Oysa yeniden ortaya çıkma başka bir oluşumu veya bir hareketin başlamasını içerir. Almanca wieder, öneki, hem geri hem de yeniden anlamına gelir. Aynı Das Gleiche konusundaysa Steinbeck, sayfa 31-32'de, aynının rahatlıkla düşünülebileceği gibi bir içerik kapsamında değil, daha çok bir süreç olarak anlaşılmasının gerektiğini öne sürer. Çünkü Steinbeck'in iddiasına bakılacak olursa, Nietzsche'ye göre hiçbir statik içerik geleneksel anlamda dönebilecek hiçbir töz, x nedir, yoktur. Steinbeck'in dikkat çektiği gibi Das Gleiche doğrusu aynı anlamına gelmez ama aynı ile benzer arasında bir yerde bulunur. Nietzsche'nin kendisi düşüncenin köklerini Herakleitos'a dayandırır. Burada bu konuya ne yazık ki yüzeysel bir şekilde değinebiliyorum kaçınılmaz olarak. Bunun yalnızca en basit haliyle ne anlama gelebileceğini ve öğretinin içerdiği sorunlardan bazılarına değinebilirim ancak. Nietzsche Ecce Homo'da ebedi dönüş düşüncesinin Gedanke, Zerdüşt'ün ulaşılabilecek en yüksek onaylama formülünü temsil eden en temel anlayışı olduğunu söyler. Ehe böyle buyurdu Zerdüşt 1. Öğretinin önemi iki yönlüdür. Zamanın doğasına dair bir öğreti ve iyi ve kötü de dahil olmak üzere her şeyin yaratıcı bütünlüğünü onaylayan bir deneyim olarak tasarlanmıştır. Üst insan yaratıcı ve masum güç istemini somutlaştıran biri olarak dönüş deneyiminden doğacaktır. Üst insan ebedi dönüş eleğinden geçerek ulaşılan görü olarak anlaşılmalıdır. Dipnot, üst insan ve ebedi dönüş arasındaki ilişki konusunda net bir yorum için Wolfgang Müller-Lauter'in çalışmasının 6. bölümüne bakınız. Nietzsche, Seine Philosophie der Gegensatze und die Gegensatze seiner Philosophie. Berlin ve New York, Walter de Gruyter 1971. Der Weg zum Übermenschen, sayfa 116-134. Nietzsche dönüş düşüncesini bir üst insanlığın kuruluşuna uzanan yol olarak yorumlar. Ama düşünce yalnızca ahlaki olan egemen varlıklar için bir anlam ve önem taşır. Ebedi dönüşün düşünce deneyiminden geçerken söz konusu olan, yalnız insanca pek insanca olan bir düzeyin aşılması değil, bu düzeyin derinleştirilmesidir de. İnsan ve üst insan kökten bir şekilde birbirlerine karşıt değildir. Tıpkı olağan üstünlük deneyiminin bizim günlük sıradan varoluşumuzun tam merkezinde yer alması gibi, üst insan deneyimi de aynı şekilde insanın varoluşu, Dasein açısından temel olarak görülmelidir. İçinde hayal ürünü ve anıtsal bir şey aradığımız belki de Zerdüşt'ün üst insan görüsünün büyük paradoksudur. Nietzsche'nin 1882-1883 tarihli bir notta vurguladığı gibi üst insana dair tüm işaretler insan sürüsüne hastalık veya çılgınlık belirtileri olarak görünecektir. KSA 10, sayfa 217. Düşünce Zerdüşt'te bir bilmece şeklinde ve en yalnız insanın görüsü olarak sükun eder. Zerdüşt daha da yükseklere çıkmaya çalışırken baş düşmanı yer çekimi tini onu aşağılara, dipsiz derinliklere çeker. Tin Zerdüşt'ün üzerine çullanır ve ebedi dönüş bilmecesini Zerdüşt'ün en berbat düşüncesi olarak kendisine sunar. İkisi iki yönlü ve iki yolun birleştiği bir geçidin önünde durur. Hiç kimse diye açıklar Zerdüşt cüceye, şimdiye dek amacına ulaşamamıştır. Çünkü iki yol ebediyen sonsuzluğa gider. Ama yollar durmakta oldukları ve üzerinde an sözcüğünü, Augenblick, tam anlamıyla bir anlık bakış, göz ucuyla bakış, okuyabildikleri geçitte birleşir. Çocuksu bir tarzda düz olan her şey yalan söyler, her hakikat eğridir, zamanın kendisi ise bir döngüdür diye görüşünü bildirdiğinde bilmeceyi hafife aldığından ötürü cüceye çıkışır Zerdüşt. Oysa Nietzsche'ye göre dönüş düşüncesi yalnızca döngüsel bir zaman anlayışı koyutlamaz. Bu tür bir kavram her şeyin beyhude olduğunu savunan yıkıcı bir yargıcılığa yol açabilir ancak. Zerdüşt anı izlersek anın geçidinden uzun sonsuz bir yolun geçmişe veya geriye uzandığını göreceğimizi ve bunun da sonsuzluk olduğunu söyleyerek cüceye yanıt verir. Zerdüşt şu soruyu sorar. Meydana gelebilen her şey zaten daha önceden olmuş olmak zorunda değil mi? Bu kapı ve bu an zaten önceden olmuş değil mi? Peki ya her şey bu anın gelecekteki tüm şeyleri kendi ardından sürükleyeceği şekilde hızla birbirine bağlanmıyor mu? Ama bu şekilde anın farkına varılması tam olarak iğnelenebilir döngüler kapsamında dönmekte olan yaşam deneyimi açısından kendimize ilişkin bir uyanış olamaz. Öğretinin daha çok zamanın varoluşsal inşası kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Ebedi dönüş deneyiminden geçerken zamanın akıp gitmekte olan sonsuz hareketini varoluşsal bir tarzda ilk kez deneyimleriz. Artık zamanı yalnızca geçmiş, şimdi ve geleceğin düz bir dizisselliği kapsamında yaşantılamayız. Zamanın boyutlarını temelde karşılıklı bağlantılı olarak ve anın dramatik gerçekleşmesi kapsamında yaşantılarız. Anın ebedi dönüşünü isterken bizzat yaşamın yasasını istiyor ve yaşamın karşıtlıkların, zevk ve acının, zevk ve ızdırabın, iyi ve kötünün birlik ve bütünlüğü olduğunu fark ediyoruzdur. İyi ve kötü ve tüm erdem adları, bütün bunlar yaşamın tekrar tekrar kendini alt etmek zorunda oluşunun silahları ve çınlayan sembolleri olmalı. Zehirli örümcekler üstüne, işte cücenin başından geçmeyen ana ilişkin bu varoluşsal deneyimdir. harfiyen alındığında ebedi dönüş düşüncesi kozmolojik bir hipotez olarak saçmadır. Dipnot: ebedi dönüş öğretisinin kozmolojik bir hipotez kapsamında klasik bir çürütülmesine George Simmel'in 1907 tarihli bir çalışmasında rastlanabilir. G. Simmel, Schopenhauer and Nietzsche, Amherst University of Massachusetts Press 1986, çeviren H. Lois Gandel ve D. Sayfa 170-179. Geçtiğimiz 10-15 yıllık dönem içinde aralarında Bernd Magnus ve Alexander Nehemas'ın da bulunduğu önde gelen bazı yorumcular, öğretinin varoluşsal öneminin kozmolojik hakikat iddiasından bağımsız olarak da sürebileceğini ve ağırlık taşıyabileceğini öne sürdüler. Nietzsche'nin öğretiye bilimsel güvenilirlik kazandırma çabalarının, öğretinin varoluşsal ve etik olarak gerçek öneminin aleyhine iş gördüğü iddia edilebilir. Bakınız B. Magnus, Nietzsche's Eternalistic Countermight, Nietzsche'nin ebediyetçi karşıt miti. Review of Metaphysics 26-1973, 604-616 ve A. Nehemas, The Eternal Recurrence, Ebedi Dönüş, Philosophical Review 99-1980, 331-356. Ama zaman ve zamanın böyle idi sorununa, şimdinin içinde bulunulan anın geçmiş tarafından ele geçirilmekte oluşu sorununa imgelemsel bir yanıt olarak görüldüğünde, zamanın doğasının, zamanın akıp gitmekte oluşunun, zamanın oluşunun ve batışının bir onaylanışını önerdiğini fark ederiz. Düşüncenin sunduğu kendine has meydan okuması, düşünce deneyiminden geçen kişinin karşısına çıkan sorunda yatar. Varlığımın yazgısını geleceğin yaratıcısı olarak, bunu istemiş olduğum için geçmişimin zorunluluğunu da kabul edecek biçimde kabul edebilir miyim? Dönüş sınavı bireye şimdiye dek yalnızca körü körüne ve bilinçsizce sürdürdüğü varoluşu yaratıcı biçimde istemeyi öğreterek yeni bir istem öğretir. Yaşamın ezeli, ebedi olarak alt edilmesinden başka hiçbir şeyi bu kadar şiddetli bir şekilde arzulamamak için yaşam karşısında ne ölçüde olumlu olmak zorundayızdır? Anın ebedi dönüşünü onaylayacak dayanıklılık ve cesarete sahip miyiz? Yoksa yaşama karşı büyük bir acıma hissediyoruz da bu yüzden yalnızca kendini korumasını mı istiyoruz? Nietzsche'nin yayımlanmış yapıtları arasında dönüş öğretisinin ilk kez ortaya atıldığı Şen Bilim'in 341. bölümcesinde işte bu tür sorularla karşılaşırız. Dönüş öğretisi kişisel varoluşumuza anlam ve önem kazandırdığından burada en büyük ağırlık olarak sunulur. Bize yaşamın trajik özelliğinden kurtulmaya çalışmayı değil, yaşamı onaylamayı öğretir. Öğreti an deneyiminden geçerken ben buna dönüş zamanı demek istiyorum. İstemin, istemek zorunda olduğu şeyin, kişinin her acı ve her zevki, her düşünce ve her iç çekişi aynı ard arda geliş ve dizilişte dile getirilemeyecek kadar küçük ve son derece büyük her şeyi barındıran yaşamının dönüşü olduğu dersini verir. Peki ama niye? Çünkü yapmakta olduğumuz her şey ve bunları yapma biçimimiz kaçınılmaz olarak kim olduğumuzla ilişkilidir. Önümüzdeki sorun ise şudur. Olduğumuz kişi olmayı, kendimiz olmayı istiyor muyuz? Ne olduğu ve kim olmak istediği konusunda sorumluluk üstlenip üstlenmemeye karar vermede bireyin tercih hakkı vardır. Geçmişin kendisi dönüş deneyiminde değil, ancak bizim geçmişe yönelik tutumumuzda dönüştürülebilir. Bu dönemde kaleme aldığı Naklas'ta ölümünden sonra yayınlanan notlar, Nietzsche ebedi dönüşün politik uygulanımını değerlendirmişti. Nietzsche burada ebedi dönüşü güçlünün gücüne güç katacak ve yaşamdan bezmişi felce uğratarak iyice etkisiz hale getirecek, geliştirici bir düşünce olarak yorumlar. Örneğin 1883-1884 kışına ait bir notta, ebedi dönüş öğretisinin insanlara tanıtılacağı ve teorik ön varsayımlarının ve sonuçlarının tek tek belirtileceği bir kehanet kitabından söz eder. Ayrıca öğretinin bir ispatına, Beweis, öğretiyi daimi kılmaya yönelik araçları açıklayan bir kılavuza ve bir orta nokta, Mitte olarak tarihteki rolüne ilişkin bir incelemeye de kitapta yer verilecekti. Düşünce halklar ve çıkarları üzerine bir oligarşinin kurulmasıyla evrensel açıdan insani bir politikaya, Allmenschlichen Politik yönelik eğitimle sonuçlanacaktır. Dönüş düşüncesi yeni bir aydınlanma ve yeni bir mertebe düzeni getirecektir. KSA 10, sayfa 645, 2, sayfa 212-213. Ama Zerdüşt'te Nietzsche ebedi dönüş düşüncesini yeni bir politikanın hizmetine sokmaz. Yalnızca insanları geçmişin zorbalığından ve öç dininden özgürleştirecek, yaşama yönelik onaylayıcı bir tutumu açığa vuran bir öğreti olarak kullanır. Ebedi dönüş düşüncesi varoluşsal bir zaman deneyimini mümkün kılacak koşulları hazırlamaya çalışır. Zamanın tersine döndürülemeyişini onaylar ama geçmişin acımasız olgusallığını kabul etmez. Bu noktanın tam olarak değerlendirilmeyişi birçok yorumcunun ebedi dönüş düşüncesinin beyan ettiği intikam tinini alt etme amacını yerine getirmediğini iddia etmesine yol açar. Söz gelimi Arthur Danto, düşüncenin yaşamın ezeli ebedi akışının oluş olarak varlığın onaylanmasına yol açmadığını, ezeli ebedi olarak donmuş bir hareketliliğe yol açtığını öne sürer. Danto sonuçta dünyada yok oluşun ve hiçbir hakiki oluşun olmadığını öne sürer. Dipnot, A.C. Danto, Nietzsche as Philosopher, felsefeci olarak Nietzsche, New York Macmillan 1965 sayfa 211. Ayrıca bakınız Martin Heidegger, Who is Nietzsche Zarathustra? Nietzsche'nin Zerdüştü kimdir? David B. Ellison derleyen, The New Nietzsche içinde, Yeni Nietzsche, Cambridge, Massachusetts, Mid Press, 1985 sayfa 64-80. Başka bir kulvardaysa John Steinbeck, Nietzsche'nin dönüş düşüncesiyle onaylamaya çalıştığı şeyin tam da zamanın zamansallığı, anın anlık olma durumu olduğuna dikkat çeker, ince bir kavrayışla. Dipnot, J. Steinbeck, Nietzsche's Thought of Eternal Return, Nietzsche'nin ebedi dönüş düşüncesi sayfa 107.